bize gelse, sorulsa büyük ölçüde cevap veremediğimiz, cevap veremeyince sesimizin yükseldiği, döverek halletmeye çalıştığımız bir konu. Ateisti İslam'ı anlatmak. Yani genelde öyle değil mi? Bir ateist gelse, size bir soru sorsa, yavaş yavaş bakıyorsunuz etrafı bir çember alıyor ve herkes bağırarak anlatmaya başlıyor. İşte senin anneni kim doğurdu? Onun annesi. Onun annesini kim doğurdu? Peki onu kim yarattı? Ya işte böyle ispatlar deneniyor. Bugün o yolları denemeyeceğiz. Bu mesele neden önemli biliyor musunuz? Vallahi billahi konunun Filistin'le bile alakası var. Yani ne alaka diyeceksiniz? Şimdi biz neden Allah'ın varlığını ve birliğini aklen, mantıken, izahı ve ispatı olmasına rağmen yapamıyoruz? Ben bunu ta 2009 yılında fark ettim. Bir ateist, hem de İngiliz bir ateist, bana İngilizce hem de, ana dili gibi konuşuyor çocuk. Rabbini ispat et dedi. İnandığın bir Allah var mı dedi. Var dedim. Ben inanmıyorum dedi. Nasıl olur da görmediğin birisine inanırsın? Ya yoksa dedi. Ve ben o zaman fark ettim ki ben Allah'ı tanımıyormuşum ki. Anlatamıyorum. Yeteri kadar tanısam anlatabilirdim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz internette acayip viral yayılan videolar var. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Pek çok kişi diyor ki Filistinlilerin bu kadar inanç sahibi olmaları beni çok etkiledi. Onların bu kadar dirayeti aldıkları, bu kadar güçlü olmalarını sağlayan şey ne? Bunu araştırdım ve bütün o inançlarının kaynağı olan kitabı satın aldım, okudum, Müslüman oldum diye yüzlerce böyle video dolaşıyor. Gördünüz mü bilmiyorum. Dünyanın çeşitli ülkelerinden zencisi var, beyazı var, sarışını var. Her tende, her ırkta bakıyorsun videolar böyle dolaşıyor. Yani lisan-ı hal ile, hal diliyle bir tebliğ yapılıyor şu an. Aslında şerrin içinden Cenab-ı Hak farklı hayırlar çıkartıyor. Görüyorsunuz değil mi bu hadiseyi? Şimdi mesela böyle birisi gelse, Filistinlilerin o direnişini görmüş, adamın çocuğu maalesef ki bombalamalarda paramparça olmuş. Böyle bir hayat yaşanıyor. Böyle bir zorluk, böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Kimisi babasını o halde görüyor, kimisi annesini, kimisi çok sevdiği eşini bu halde görüyor. Ama ağızlarından çıkan tek bir cümle elhamdülillahi ala külli hal. Her halde Allah'a şükürler olsun diyorlar. Acaba bunlar bu gücü nereden alıyor diye araştırıyorlar ve sonra Müslüman oluyorlar. Böyle birisi gelse dese ki ya ben şu 5 vakit okunan ezanı, minarelerden yükselen sesi merak ediyorum. Anlatırsam Müslüman olacağım Yiğit. Ne anlatıyor şu ezan? Bana tercüme eder misin dese Türkçe'ye çevirebilir misin? Bak bilmiyoruz değil mi kardeşim? Kendi dinimizden haberdar değiliz. Ben hiçbirinizi sıkıştırmak, böyle test etmek için, köşeye sıkıştırmak için sormuyorum bunu. Ama bir şeyi fark edin diye soruyorum. Ya biz dinimizi bilmiyoruz. Hazreti Ömer demiş ya, dininizi öğrenin yoksa yaşadığınızı din zannedersiniz. Biz dinimizi öğrenmediğimiz için, dinimizi bilmediğimiz için yaşadığımız şeyi İslamiyet zannediyoruz. Acaba inandığımız Allah Kur'an'da yazan Allah mı? Mesela şöyle bir şeyle bilmiyorum hiç karşılaştınız mı? Adamla konuşuyorum. Elhamdülillah Müslüman diyor abi. Böyle ciğerine bir vuruyor. Buradan vuruyor sanki böyle arkadan fırlayacak ciğeri. Öyle delikanlı mangalda kül bırakmayan bir dindarlık, Müslümanlık. Allah Allah diyorsun. Ama sonra bir bakıyorsun adam diyor ki benim inandığım Allah yakmaz diyor. Benim inandığım Allah cehenneme atmaz diyor. Cehennem yoktur diyor. E Kur'an'da var diyor. Allah zalimleri, Allah küfründe, inkarında ısrar edenleri, Allah insanların hakkını yiyenleri, değil mi? Cezalandıracağını söylüyor. Tövbe etmeyenleri cezalandıracağını söylüyor. Demek ki burada Kur'an'a gizli bir inkar söz konusu. Mesela bir tanesi diyor ki Allah'a inanıyorum ama diyor melekler kafama yatmıyor diyor. E ne yapmış oldu şu an? Kur'an'ın bir rükününü, imanın en temel altı esasından birisini inkar etti. Bu adam iman etmiş olmaz arkadaşlar. Şimdi buradan bakınca çok kötü bir tablo ortaya çıkıyor. Yıllar evvel bir abim anlatmıştı. Dükkanda oturuyor İstanbul'da. Bir Yahudi giriyor içeri. Yahudi böyle tabii Müslüman olmadığını ifade edince, Yahudi olduğunu söyleyince esnaf olan bu abi başlıyor sesini yükselterek, bağırarak kardeşim adama İslam'ı anlatmaya. Bağırıyor, kızıyor falan. Hani tipik o Türk tarzı var ya, sesini yükseltince turistin anladığını zannedersin veya sesini yükseltince karşı tarafın ikna olacağını düşünürsün. Daha da bastırayım, daha da sesimi yükselteyim. İşe yarıyor mu kardeşim? Yaramayınca ne yapıyoruz? Dövüyoruz mu? Hayır. Yani bazen bunu da yapanlar oluyor Türkiye'nin çeşitli coğrafyalarında, özellikle benim memleketime yakın yerlerde. Bunu deneyenler oluyor ama geçici bir süre işe yarıyor olabilir. Ama adam senden uzaklaşınca tekrar inkar eder. Sonra bir tane daha arkadaşı giriyor içeri. Konuya vakıf olunca ikisi birden bağırmaya başlıyorlar. Adam tek kalıyor. Karşıda çapraz ateş var. Adam böyle oturuyor, sessizce dinlemeye başlıyor bunları. Yarım saat, bir saat konuşuyorlar. Sonra Yahudi ikisini de susturuyor. Diyor ki siz yalan söylüyorsunuz. Sizin dininiz eğer hak olsaydı yaşardınız. Ama ben ikinizi de tanıyorum. Ticaretinizde yalan söylüyorsunuz. Hile karıştırıyorsunuz. Sokaktan geçen kadınlara bakıyorsunuz. Eğer sizin dininiz hak olsaydı önce siz yaşardınız. Siz yaşamadığınız sürece neresi hak ki bu dinin diye bu şekilde yükseliyor. Bir anda ortalık buz kesiyor. Ölümden önceki ana ne deniliyor biliyor musun? Sekerat. Tam o anda insan böyle can verme havliyle şeytanla son kez karşılaşır. O karşılaşması anında şeytan vesvese veriyor. O vesvesesini verdiğinde acaba dersen ya kabre imansız gidersin. İman ebedi saadetin anahtarı öyle değil mi? Abi kişi acaba dedi imanını yitirdi ya ebedi hayatına imansız giderse. İşte taklidi olan imanımız, anneden babadan gördüğümüz, kültür mirası gibi yaşadığımız o zayıf imanımız Allah muhafaza kardeşim bizi ebedi kayba götürebilir. Biz o olayı o kadar hafife alıyoruz ki. He Allah mı? Ben tanıyorum Allah'ı. Biliyoruz abi. Yeni ders almaya ihtiyacımız yok. Herkes Allah'ı bilir. Neyi biliyorsun? Yani birkaç soru sorsam bilmediği ortaya çıkacak ama bildiğini zannediyor. En büyük cehalet, en tehlikeli cehalet bu. Bilmeyip de biliyor zannetmek. Zaten biliyoruz işte namaz var 5 vakit, haramlar var, helaller. Bu kadar mı yani? Fazla derine dalma boğulursun diyor. Esas defineler, hazineler derinde kardeşim. Değil mi? Biz Allah'ı tanımıyoruz. Tanımadığımız için onun bize verebileceği cezadan haberdar değiliz. Nasıl bir kudreti olduğundan haberdar değiliz. Yusuf kardeşim mesela trafiğe çıksan, trafikte böyle devasa bir adam bir araba sürüyor ama sen adamı görmedin tamam mı? Sen de farz edelim ki 70 kilosun. Adam sana böyle trafikte gıcıklık yapıyor. Sen de sinirlendin, çektin el frenini. Adam önüne kırdı, çektirdi seni sağa, in aşağı dedi. Sen indin, boyun kısa. Kilon 70. Karşıda vücut çalışmış bir adam var. Seni görünce ne diye düşündü? 70 kiloluk adamdan da dayak yiyecek değiliz dedi. Tamam. Ama sen adamı bir kafa kola aldın. 15-20 saniyede diyelim. Adamı pertini çıkardın. Adam ağlamaya başladı. Bilmiyordum abi kusura bakma affet abi. Meğerse sen MMA sporcusuymuşsun. Acayip hareketlerle dövüşmeyi biliyormuşsun. Şimdi seni tanımadığı için değil mi geldi dayağı yedi? Tanısaydı seni görse hemen pardon abi derdi kusura bakma derdi. Doğru mu? Biz de tanımadığımız için Allah'ı böyle külhan beylik taslıyoruz. Efeleniyoruz tabiri caizse. Bazen ağzımızdan bir kula yakışmayacak laflar çıkıveriyor. Değişik sözler söyleyiveriyoruz Allah muhafaza. Kendimizi ne kadar büyük tehlikeye atıyoruz değil mi? Ama bir tanısak o Allah'ı, bir tanısak onun kudretini, nasıl kainat evirip çevirdiğini, bir emriyle bütün insanlığın kalbinin aynı anda durabilecek kadar, hatta bütün insanların zerrelerine, atomlarına ayrılacak kadar Allah'ın kudretinin geçerli olduğunu bir bilsek titrerdik. Allah'tan en çok kim korkmuş? Onu en çok tanıyan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sonra peygamberler, sonra evliyalar. Allah'ı en çok tanıyanlar Allah'tan korkmuşlar. Tabii Allah'tan korkmak biraz da şudur. Allah'ın sevgisini kaybetme korkusudur değil mi? Onu tanıdıktan sonra onun o güzelliğinden mahrum kalmak en büyük acılardan birisi. İşte bizim için mesele o yüzden Allah'ı tanımak meselesi. Biz tanıyor muyuz Allah'ı? Çok basit bir soru soracağım. Mesela Süleymaniye Camisi'nin mimarı kim? Mimar Sinan. Şu an hayatta mı? Peki ben onu tanımak istiyorum. Nasıl tanıyabilirim? Yaptıklarından, eserlerinden tanıyabilirim. Şimdi ben de Allah'ı tanımak istiyorum. Ama göremiyorum. Nasıl tanıyacağım? Allah'ı niye göremiyorum diye merak eden varsa Allah şiddeti zuhurundan gözükmüyor abi. Güneşe baktığın zaman güneşi görebilir misin? Göremezsin. İşte aynen öyle de Cenab-ı Hak kendini 70 bin gayb perdesiyle gizlemiş ve eserleriyle kendini tanıttırıyor. Biz de eğer onu tanımak istersek eserlerine bakacağız. Bugün Allah'ın Musavvir isminden suret vericiliği üzerinden bir misal getireceğim. Allah'ın varlığını bize gösteren, birliğini bize ispat eden çok deliller var kardeşim. Çok. Yüzlerce belki binlerce böyle delil var. Ama ben sizlere ufak bir örnekle bir delil aktaracağım. Şimdi bir ateistle karşılaştınız. Tamam mı? Bu ateiste Allah'ın varlığını ispat etmeden önce bilmeniz gereken bir şey var. Nedir o? Birincisi bir insanın inkarı sadece kendini bağlar. Yani ben görmedim diyebilir ama hakikatte yoktur diyemez. Diyelim ki gökyüzünde ay hilal şeklini aldı ama adam hakikatte hilal yoktur diyemez. Ben görmedim diyebilir. Yani bir şeyin yokluğunu iddia eden bir adamın iddiası sadece kendini kapsar ama varlığını iddia eden bir adamın iddiası umumidir kardeşim. İkincisi şu, bir şeyin yokluğunu ispat etmek imkansızdır. Şimdi geliyor ateist, önce neyi soruyor? Ateistler bu arada hiçbir delil ortaya koyabilmiş değillerdir. Allah'ın yokluğuna dair bir delil yoktur, ortaya koyabilen bir ateist de yoktur. Sadece soru sorarlar. Ne yaparlar? Peygamberimizin özel hayatıyla ilgili soru sorarlar. İslam'ın bir hükmünü çıkartırlar. Onunla ilgili bir soru sorarlar. Ya ama Allah'ın varlığıyla yokluğuyla ilgili bir tartışmada onları çok bulamazsın. Genelde bununla karşılaşıyoruz. Çünkü biz bugüne kadar emin olun binlerce ateistle konuştuk. Binlerce. Ben ve ekibim olarak. Özellikle 11 yıldır sosyal medya faaliyetlerimizde binlerce ateistle karşılaştık. bir konuştuk. Hep de görüyoruz %99'u diyelim, %99'u akli yollardan değil, bir günahta devam ede ede kalbi kararmasıyla ateist olmuş. Mesela çok fazla zina etmiş veya içki içmiş. Artık her bir günah siyah bir nokta olarak kalbi işlediği için peygamberimiz diyor ya. İşliye işliye siyahlandıra siyahlandıra ta nur imanı kalpten çıkarıncaya kadar kalbi katılaştırıyor diye. Lemalar kitabında da geçer bu. Bir ateistle karşılaştığımız zaman önce Allah var mı yok mu bunu konuşacağız. Ve konuşmamıza da ispatlarımıza başlamadan önce bu düzlemle başlayacağız. Nedir o? Bir insan inkar iddiasında umumi bir iddiada bulunamaz. Birinci maddemiz bu. Sadece ben görmedim diyebilir. Bence diyebilir. Bence yok çünkü nefsül emir dediğimiz öznele bakar. Hakikatte var olan bir şeyi inkar ettiği için. İnkarlar sıfır hükmünde. Sıfır sıfıra kuvvet vermez. Ama varlık iddiası bir hükmünde. Bir insanın, ikinci maddemiz de bu, bir şeyin yokluğunu ispat etmesi imkansızdır. Allah yoktur diyen bir adam. Mesela bir örnek verelim. Diyelim ki bu çiçeğin varlığını inkar ediyor adam. Böyle bir şey yoktur diyor. Bunun varlığını inkar eden adamın iddiasını ispat etmesi için ne yapması lazım? Bütün dünyayı gezmesi, bütün evreni gezmesi, bütün galaksileri gezmesi lazım değil mi? Ama bir yere gittiği zaman aynı anda diğer yere gidemeyeceği için buradayken oradaydı, oradayken buradaydı belki. Yer değiştirdi belki değil mi? Öyleyse bütün yerlerde aynı anda bulunan birisi olması lazım. Bütün yerleri aynı anda gören bir gözü olması lazım. Ama dün vardı belki, yarın olacak belki değil mi? Bütün zamanları da görmesi lazım. Bütün zamanları ve bütün mekanları aynı anda görebilmesi lazım ki o şeyin yokluğunu ispat edebilsin. Eğer hususi bir mevki kastedilmiyorsa, yani bu çantanın içinde yoktur gibi hususi bir mekan belirlenmiyorsa. Yani Allah'ın varlığını inkar etti adam. Aynı öyle. Bunun inkarı öbürünün inkarıyla birbirine kuvvet vermedi. Yani inkar edenler dünyada sayısal olarak çoklar. Demek bir şey ifade etmiyor. Çünkü inkar birbirine kuvvet vermez. Ama bir şeyin varlığını iddia eden bir adamın iddiasını ispat etmesi için göstermesi kafidir. Değil mi? İşte burada der davasını kazanır. Varlık iddiasında ikinci bir ispat birinciye kuvvet verir. Ama yokluk iddiasında ikinci bir iddia birinciye kuvvet vermez. Yani 1 trilyon tane adam olsa dünyada yok ama işte 8 milyar insan diyelim. 8 milyarın 4 milyarı gelmiş eylem yapıyorlar, pankartlar açıyor. Allah yok, Allah yok diye böyle eylem olmaz gerçi. Böyle bir eylem yapıyor olsa bir tane Ömer kalksa veya işte şu saksı yoktur diye eylem yapıyor adamlar. Sen saksıyı çıkarıyorsun, gösteriyorsun. Değil mi? Bak var. Bir tane Ömer saksının varlığını göstermesiyle 4 milyar yok diyen adamın davasını iptal etti değil mi? Demek ki varlık iddiası ispatıyla böyle göstermesi de mümkün. Ama yokluğun mümkün değil. Az önce anlattığım üzere. Anlaşıldı mı bu kısım? Anlaşıldı. Demek ki biz Allah'ın varlığını ispat etsek olayı bitiriyoruz. Davalarını çürütüyoruz. Gelelim bir diğer maddeye. Çok basit bir şey soracağım. Şimdi şurada uzakta bir ev var. 10 kilometre uzakta. Sen o eve 5 metre yakınsın veya 10 metre yakınsın, tamam mı? Ben de 10 kilometre uzağım veya 2 kilometre uzağım. Ben mi evi daha iyi tarif ederim, sen mi? Yakın olduğuna göre sen daha iyi tarif edersin. İkinci bir soruyu da sana soralım. Şimdi mesela hastalandım ben. Allah muhafaza. Ama ilaç arıyorum. Sen de tanıdığım en iyi mimarsın veya en iyi mühendissin. Şimdi hastalığımın teşhisini bulamıyorum. İlaç yazman için sana mı gelirim? Bir doktora mı giderim? Sıradan bir doktor bile olsa doktora giderim değil mi? Sen işinin en süperi bile olsan, bırak profesörü, ordinarius bile olsan sana gelmem abi. Senin yazacağın reçete ölüm fermanı mı olur değil mi kardeşim? Bir kişinin uzmanı olmadığı alandaki sözü geçersiz. Bir adam coğrafya alanında profesör oldu, din hakkında hükmü safsatadır. Geçersiz. Adam Allah'ı inkar ediyor, ayetleri yanlış söylüyor, bir de profesörüm diye dolaşıyor değil mi? Kendi pisliğini yiyen bir adam var ya, biliyorsunuz. Anladınız değil mi hükmü? Bu bir kaide kardeşim. Yani kesinlikle adam yalan söylüyor, ayetlerin aslını söylemiyor, yanlış yorumluyor, okuduğunu iddia ediyor. Halbuki doğru değil. Aslı öyle değil. Anladık değil mi? Bir meseleyle iştigal etmek ayrı bir şey. O işte uzmanlaşmak ayrı bir şey. O işte derinleşmek ayrı bir şey. Bir de uzaktan böyle gazel okumak ayrı bir şey. Dini meseleler arkadaşlar maddi meselelerden çok daha derindir. Ezeliyet gibi, uluhiyet gibi, imanın yükselmesiyle anlayabileceğin kader gibi, melaike gibi meseleler var. Ve sen Allah'ın varlığını anlamadan peygamberin varlığını, Kur'an'ın hak kelam olduğunu, ahiretin ispatını anlayamayacağın için, bu adam Allah'ı baştan inkar ettiği için, peşin bir fikirle olaya baktığı için zaten akabinde detayında gelen meseleleri anlayamaz ki. Bir de ateist gelmiş sana diyor ki işte İslam'ın şu meselesi hakkında ne düşünüyorsun? Ya kardeşim Allah var mı yok mu? Önce onu konuşalım. Ben seninle sadece Allah var mı yok mu bunu konuşabilirim. Sen diyorsun ki karşıda bina yok, ben diyorum var. Sen bina yok diyorsun, sonra gelip diyorsun ki binanın 3. katının salonundaki karton piyer niye öyle? Kardeş hani bina yoktu? Şimdi sen Allah yok diyorsun ama Allah'ın koyduğu sistemle ilgili soru soruyorsun. Kanunuyla ilgili, varlığıyla açıklanabilecek bir şeyle ilgili soru soruyorsun. Önce Allah var mı yok mu bunu konuşmamız lazım. Anlaşılıyor değil mi bu mesele? Demek ki maddiyatta çok fazla derinleşen akıllar, maneviyattan uzaklaşan akıllar, darlaşan akıllar ezeliyet, uluhiyet gibi kavramları anlayamıyor ve onların hükümleri din hakkında soracağımız en son hükümler. Hatta hiç sormayacağımız hükümler. Geçersiz çünkü. O konuyu en anlamayan adam çünkü. Çünkü maneviyatla hiç meşgul değil, hep maddiyatla meşgul. Maneviyatta ilkelleşmiş, kabileşmiş. Eğer bunların hepsini anladıysanız şimdi gelin hep beraber Allah'ın suret vermesiyle ilgili çok basit bir delil konuşalım. Çok kısa, çok basit, hepinizin anlayıp anlatabileceğini düşündüğüm bir yer. Şimdi basit çay kaşığını kullanabilmemiz için bunu kim üretiyor? Bir fabrika üretiyor. Fabrikada üretebilmek için ne yapıyorlar? Kalıp çiziyorsun, o kalıbı bastırıyorsun 10 bin tane çay kaşığı. Hepsi birbirinin aynısı mı? Aynısı. Seri bir üretim mi? Evet, seri bir üretim. Şimdi bakıyoruz abi, kainatta her bir şey muazzam bir kalıpçılık ilmiyle sanki tasarlanmış gibi belli bir ölçüyle üretiliyor. Bir goril 200 metre, bir goril 2 santim değil. Hepsi bir ölçüyle. Bir insan 500 metre, bir insan 5 santim değil. Belli bir ölçüyle yaratılıyor. Bir insanın gözü neredeyse dünyadaki 8 milyar insanın aradaki şu uzatlar, ibret alınması için yaratılmış farklılıklar müstesna. Aynı yerde abi. Bu bize neyi gösteriyor? Abi senin gözünü oraya kim koyduysa benim gözümü de buraya o koydu. Gözün görmesi için güneşi oraya takan kimse, gözü de görsün diye buraya takan o. Bir adeta yapbozun parçaları gibi. Kainata baktığımız zaman her şeyde bir düzen görüyoruz abi. Yani sen 5. kattan atladığın zaman bugün yere düşersin de yarın düşmezsin diye bir durum var mı? Ya bakalım bugün şansımıza ne gelecek? Atlayalım belki bugün düşmeyiz de uçarız diyen yok. Bu bir düzen. Yer çekimi. Kainatta fizik kuralları var, kimya kuralları var, biyolojinin işleyişi. Her şeyde bir muazzam düzen var. Atomun yapısında nötron, proton ve elektronların birbiriyle olan hareketlerinde muazzam bir sistematik var mı? Var. Demek ki burada bir kanun işliyor mu? İşliyor. Demek ki bir düzen var mı? Evet var. Düzen varsa bu düzeni düzenleyen de var. Peki eşya, madde hep var mıydı? Hayır. Değil mi? Bilim bile bunu söylüyor. Eskiden bundan 100 sene önceki sofestayılar inkar ediyorlardı. Yoktu diyorlardı. Yani hep ezeliydi diyorlardı. Ama bugün bilim diyor ki bir başlangıç var. Bir Big Bang var. Zaten Allah'a ait ezeliyeti Allah'a vermeyip de trilyonlar, katrilyonlar adedince zerrelere vermek kadar ahmaklık olamaz. Ama şöyle bir düşünecek olursanız eşyayı ilk var eden kim? Varlık felsefesini konuşacağız ya yani bir ateistle. Var mı yok mu bunu konuşuyoruz. Kendisi yok olan bir şeyin iradesi var mıdır abi? Yoktur. Kendi yoktu zaten. İradesi nasıl olsun? Peki bir şeyin varlığını yokluğuna tercih etmek irade, seçme kabiliyetiyle olur değil mi? İrade bu demek, seçme kabiliyeti. Bir şeyin varlığını yokluğuna tercih etmek. Eşyayı yokluk aleminden varlık alemine çıkarabilmek için birinin iradesi gerekiyor. Doğru mu? Öyleyse kainatta gördüğümüz her şey bir başlangıca dayanıyorsa bütün varlığı yokluk aleminden varlık sahasına çıkaran irade sahibinin bu varlık aleminin dışında olması gerekiyor. Zaman Big Bang ile beraber başlayan bir çizelge ise ki bilim bunu söyler, zamandan da öte olması, ezeli olması gerekiyor. İşte biz onu Allah diyoruz. Her şeyden önce var olan, zamandan önce, mekandan önce de var olan. Anladık değil mi bak? Kendisi olmayanın iradesi de olmaz dedik. İradesi olmayan, yok olan bir şey kendini varlık sahasına çıkaramaz. Yani gördüğümüz her şey yoktan var oldu. Yoktan var olan hiçbir şey önceden yok olduğu için kendini var edemez. Böyle bir iradesi olamaz. Bir şey yoktan var etmek de inanılmaz bir kudret istiyor değil mi? Aynı böyle sonsuz alem ve kainat yaratabilir. Çünkü yoktan var edebiliyor. 1 milyon tane dünya yaratsa 1 milyon tane daha yaratabiliyor. Yoktan var etme gücü böyle bir şey. Ha, sonsuz bir kudreti de burada görüyoruz. Şimdi kainatta bu suret verme üzerinden, şekil verme üzerinden bir pencere açıp baktığımızda her şeye mahsus yoktan varlığa çıkışında bir barkod konulduğunu görüyoruz. Her insanın yüzü farklı mı? Abi senin de gözün orada, benim de gözüm orada. Bak buradaki bütün insanların gözü, kulağı, burnu, ağzı aynı yerde mi? Benim tanıdığım bütün insanların gözü, kulağı, burnu, ağzı aynı yerde. Kardeşim bakıyorsun hepsinin tipleri farklı. Danimarka'da bir adam var. Adam patates yetiştiriyor. Ateist. Ne kadar yetiştirdiği patates varsa abi hepsini getiriyor şöyle bir koyuyor bakıyor. Hepsi birbirinden farklı. Diyor ki bu işte bir iş var ya. Tesadüf olsa bir seçme kabiliyeti olan irade sahibinin müdahalesi olmasa illaki denk gelir ya. Birbirinin aynısı olur. Niye aynı değil? Ha, demek ki seçen, ayırt eden, temiz eden, tefrik eden birisi var diyor. Ve orada fark ediyor ki bir yaratıcı var. Araştırıyor, internete giriyor, bir bakıyor ki abi bütün canlıların sırtındaki desen farklıymış kardeşim. Zebraların, kedilerin, kaplanların, fillerin, gergedanların, penguenlerin, bak ne kadar çeşitli şeyler yaratılmış. Zürafaların abi hepsinin DNA kodları farklı. Hepsinin karakteri farklı. Hepsinin ses tonu farklı. Hepsinin sırtındaki desen farklı. Abi hepsi farklıymış. Bakıyor ki sadece canlılar değil, cansızlar da farklı. Kar tanelerinin her birisinin farklı olduğunu biliyor muydunuz? Şu kadarcık bir bahçeye yıl içinde kaç tane kar tanesi düşüyor olur ya? Düşünsene mesela Antarktika'da ilk kar tanesinden kıyamete kadar düşecek son kar tanesine kadar kaç tane kar tanesi düşmüştür? Küçücük bir bahçede. Bir de bunu bütün dünya olarak düşün. Kaç tane farklı kar tanesi var? Hepsinin farklı olduğunu biliyor muydunuz? Bilimsel bir şey bu. Bilim bunu söylüyor. Bütün kar taneleri farklı. Abi cansızlar farklı, canlılar farklı, karakterler, huylar, duygular, ses tonları farklı. Parmak izlerin farklı, göz retinan farklı, topuk izin farklı, dil izin farklı. Düşünce yapım farklı abi. O kadar hepimiz kendine has, kendine özeliz ki. O kadar hepsi hususi yaratılmış ki. E şimdi bakıyorsun abi, seri üretim hızında yapılmışız ama hepimiz özel üretimiz. Burnumuzun ölçüsünden, dudağımızın ölçüsüne kadar. Burnumuz böyle bir dağ kadar büyümüyor yani, değil mi? Hepsine mahsus hususi bir ölçü verilmiş. Hazreti Ömer bir sahabe ile böyle yürüyor. Bir masada birisinin satranç oynadıklarını görünce yanındaki sahabe diyor ki ya şaşarım şu kadarcık bir alanda bu kadar farklı hamle yapılmasına diyor. Hazreti Ömer dönüyor onun yüzünü gösteriyor. Diyor ki ben de şaşarım şu kadarcık bir yüz alanında Allah'ın bu kadar farklı hamle yapmasına. Her yüz birbirinden farklıdır diyor. İşte üstad diyor ki eğer gözün varsa insanın simasına bak. Gör ki zamanı Adem'den, Hazreti Adem'den şimdiye kadar, belki ebede kadar, sonsuza kadar bu küçük simada azay-ı esaside ittifakla beraber her bir sima umum simalara nispeten her birisine karşı birer alameti farikası var olduğu katiyen sabittir. Hepimizin ayırt edici bir alameti var mı? Buna alameti farika deniliyor. Fark ettirici bir alamet herkeste var. Yani ben baktığım zaman hemen tanıyorum. Aa sen olsun diyorum. Cenab-ı Hak herkesin parmak izini farklı yaratmış. Herkesin DNA'sını kendisine özel yaratmış. Bir imza yani. Nasıl bir sanat bu ya? Bu Allah'ın hem varlığını gösteriyor hem birliğini. Bu Danimarkalı abimiz araştırıyor. Sonra bir Allah'ı buluyor. Sonra Allah'ın birden fazla olamayacağını anlıyor bu delilden. Biraz sonra küçük bir örnekle bitireceğim. Sonra da Müslüman oluyor. Hak dini araştırıyor. Bir Allah varsa bir kitap göndermiştir. Benden ne istiyor? Bir peygamber göndermiştir. Araştırıyor. Bütün dinleri araştırıyor. En son bir de İslam'a bakayım diyor. İslam'ı seçiyor. Müslüman oluyor. Sonra bir İslam merkezi açıyor. Şimdiye kadar binlerce kişinin Müslüman olmasına sebep olmuş. Bak işte Allah hidayetini verirken senin anlatmana ihtiyaç bile yok yani, değil mi? İsterse bir patatesten Allah tebliğ yapıyor işte. Şimdi dönelim bizim misale. Ali kardeşim, şimdi sana bir sözlük veriyorum, tamam mı? Bu sözlüğün ilk 500 sayfası dolu. Her sayfasında 3500 tane kelime var. Son kalan 500 sayfası boş. Senden bir şey istiyorum Ali. Her sayfasına her gün 3500 yeni kelime ekleyeceksin. Ama bir kural koyuyorum. Diyorum ki önceki sayfalara, önceki 500-5000 sayfaya bakman yasak. Versen yazabilir misin? Yazamazsın değil mi? Mesela Ali yazacaksın. Acaba Ali yazılmış mıydı? Bakman lazım. Veli yazacaksın. Ya acaba Veli yazılmış mıydı, değil mi? Bilemezsin. Ha. İşte abiler, anladınız mı bilmiyorum. Yeni bir insan yaratılacağı zaman onu yaratan kimse bütün insanları yaratanın aynı zat olması lazım. Çünkü yeni bir insan yaratılacağı zaman hangisi yapılmamıştı, hangisi yaratılmamıştı bunu bilsin. Ki yapılmamışı yapsın. İkinci bir el karışsa karıştırır. Dünyada her gün 350 bin insan doğuyor. Seri üretime bak ama hepsi özel üretim gibi özel tasarlanmış. İşte burada da diyor ki bir alameti farika var her birisinde. Bunun için her bir sima ayrı bir kitaptır. Yalnız sanatın tanzimi için ayrı bir yazı takımı ve ayrı bir tertip ve telif ister. Ve maddelerini hem getirmek, hem yerleştirmek, hem de vücuda lazım olan her şeyi içine koymak, derç etmek için bütün başka bir tezgah ister. Bu sefer ne yapacaksın? Her insan için özel bir fabrika, ayrı bir fabrika kurman lazım ki matbaa gibi, seri bir üretim gibi değil bu. Özel bir üretim yani. 350 bin insan doğuyor. Hepsini özel üretmek için o zaman 350 bin ayrı fabrika lazım. Bakıyorsun Cenab-ı Hak bir kalemle, kudret kalemiyle, ezeli ilmiyle her şeyi yoktan var edip kün feyekün ol demesiyle var ediyor. Bir Allah'ı kabul etmek bu kadar akla, mantığa hitap ederken, bu kadar makulken, inkar etmek bu kadar müşkülken, inkar etmenin hiçbir faydası, hiçbir maslahatı ve
Hatta inkar için ispat noktasında iddianın hiçbir karşılığı yokken, yoku ispat etmek imkansızken bu yolda gitmek ne kadar akıl kârdır. Rabbim onu eserlerinden tanıyan, tanıdıkça seven, sevdikçe sevdiğini secdelerle gösteren istikamet ehli kullar eylesin. Yoksa biz Rabbimizi tanımazsak, ona gereken kulluğu yapmazsak, kalbimizdeki imanı güçlendirmezsek sürekli Kudüs'e giden yollar uzuyor kardeşim. Oradaki ızdıraba merhem olamıyoruz. İmanımız zayıf olduğu için. Rabbim hakiki imanı elde etmeyi hepimize nasip etsin. Allah razı olsun. El-Fatiha.
Osman Sungur Yeke'nin yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.